Evet sevgili kardeşler, tekrar sevgiyle merhaba. Gerçekten tekrar huzurunuzda olmak büyük bir ayrıcalık. Tabii ki çok daha büyük olan ayrıcalık sevgili kardeşler, Rab'de olmak, Mesih'te olmak gerçekten de büyük bir ayrıcalıktır. Tabii ki her birimizin farklı yapıda olmuş olması, farklı uluslardan gelmiş olması da bu oluşturduğumuz birlik ve beraberliğimizi de daha çekici, daha etkin ve eminim ki daha verimli kılmakta. Bunu da gerçekleştirmiş olan nedir? Rabbimizin hiç değişmeyen ama değiştiren ve hala 2000 yıldır değiştirmeye devam eden o engin, eşsiz sevgisidir hamdolsun. Aksi halde eğer bu sevgi bizleri bir arada tutmamış olsaydı bir tutkal gibi, gerçekten de bu birliği ve beraberliği sağlayabilmemiz, farklı yapılarda olan kişilerin birlikte bir arada aynı hedef ve amaç için yürüyebilmesi imkansız hale gelirdi. İyi ki varsınız, iyi ki Rabbimizin sevgisi bir tutkal gibi bizleri bir arada tutarak Rab'de ki hizmetimizin etkin bir şekilde, verimli bir şekilde devamını sağlıyor. İşte bu yüzden sevgili kardeşler, her zaman büyük bir coşkuyla, büyük bir içtenlikle altını çizerek vurgularım. Mesih'te olmak ya da Rabbimiz İsa Mesih'in bizlerde olmuş olması ve sevgisiyle bizleri bir arada tutuyor olması, inancımızın bir din olmadığını gerçekten de çok net bir şekilde önümüze koymaktadır. O nedenle hep vurgularım yeri geldiğinde. İsa Mesih'te olmak, bir dine ait olmak ya da bir dinin ardından gitmek demek değildir. Tam tersine kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi Mesih'te olmak bambaşka bir yaşam tarzıdır. Bir yaşam biçimidir sevgili kardeşler. O yüzden kutsal kitaba baktığımızda Rabbimizin yaşamında, yaptığı öğretilerde, açıklamalarda değerli kardeşler hiçbir şekilde bir dinin reklamını kesinlikle yapmamıştır. Yani ben bir din getirdim, benim getirdiğim din en iyi dindir diyerek öncülük etmemiştir. Ama ne yapmıştır? Çok önemli üç gerçeğin altını çizmiştir. Bunu sık sık vurgularım. Çok önemli görmüş olduğum için. Çünkü 1979'da, 79'un başlarında kutsal kitabı okumaya başladığımda gerçekten de Mesih'teki inancı öğrenmeye çalıştığımda bu gerçek çok dikkatimi çekmişti. O yüzden altını çizerek vurgulamak istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih Yuhanna 14. bölümün 6. ayetinde 3 noktayı vurgulamıştır. Yol benim demiştir. Gerçek benim ve yaşam benim. Ben aracı olmadan, benim aracılığım olmadan Yaradan'a, Baba'ya kimse ulaşamaz. Demek ki Yaradan'a, Tanrı'ya ulaşabilmenin ön koşulu yol olan, gerçek olan ve yaşamın kendisi olan Rabbimiz İsa Mesih'tir. bu kadar açık, bu kadar net. Onun için yol bizi ne yapıyor? Gerçeğe ulaştırıyor. Ama gerçek de bizi özgür ederek sonsuz yaşamın, yani Rabbimiz İsa Mesih ile birlikte sonsuza dek yaşayacağımız o sonsuz yaşamın sahibi olmamızı sağlıyor değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin kendisi yeryüzüne, bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyaya ne amaçla geldiğini söylerken, açıklarken Yuhanna 10. bölümün 10. ayetinde sizlerde yaşam, bol yaşam olsun diye geldim ifadesini kullanmaktadır sevgili kardeşler. Onun için inanıyorum ki her birimiz Rab İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar verdiğimiz o muhteşem, anlamlı günü mutlaka anımsıyorsunuzdur. Yürekten söyleyebilirim ki 40 yıla aşkın bir süre geçmiş olmuş olmasına rağmen sanki bugün olmuş gibi anımsıyorum. Ne kadar büyük bir heyecandı, ne kadar büyük bir sevinçti. Bu sevinci, duyumsadığım o heyecanı size kelimelerle ifade edebilmem mümkün değil. İşte sahip olduğum, Mesih'te sahip olduğum o sonsuz yaşam sevincini aynı sevinç ve içtenlikle, samimiyetle başkalarına anlatma çabası, gayreti içerisindeyim. Tabii ki hangi oranda bunu yapıyorum, bunu tam olaraktan söylemem mümkün değil. O nedenle sevgili kardeşler, bazen ister istemez kendime soruyorum. Ya diyorum ki Recep, o ilk yıllarda Mesih'e evet dediğin, yürümeye karar verdiğin, onunla birlikte yürümeye karar verdiğin, iman ettiğin o dönemi düşündüğünde hissettiğin o heyecan, o algıladığın o sevinç, o ilk heyecan nerede diye soruyorum. Belki sizler de zaman zaman bu aynı soruyu sordunuz. Sanki daha sakin, daha durgun, hareketsiz bir yaşam. Neden? Çünkü alışıyoruz değerli kardeşler. Alışmış olduğumuz için Mesih'te yaşamak, ona ait olmak sanki gayet doğalmış gibi geliyor insana. Belki çok güzel bir benzetme olmayabilir ama yine de söylemek istiyorum. Kendim bunu yaşamış olduğumuz için, yaşamış olduğum için. İlk aldığımız otomobil gibi düşünebiliriz. O ilk aldığımız otomobilin vermiş olduğu heyecan nedeniyle haftada bir kez, iki kez yaptığımız ya da ayda birkaç kez yapmaya çalıştığımız bakım ve temizlemeyi bir süre sonra yılda birkaç kez yapmaya çalışıyoruz. İpin ucunu kaçırdığımızda da ne oluyor? Bütün dikkatimizi arabaya çeviriyoruz. Sorunlar ortaya çıkmış olduğu için. İşte iman hayatında da tam böyle oluyor bazen. İhtiyaç durumunda. Yani Rabbimizi ve ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde ona bakmaya, onun önünde zaman geçirmeye, ona yakarmaya, haykırmaya çalışıyoruz. Ve doğal olarak şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Sanki bizlere yön veren o değil de biz ona yön vermeye çalışıyoruz. Kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Nasıl yaparak? arka koltuğa atarak değerli kardeşler. Yani arka koltukta Rab, ön koltukta direksiyonun başında yaşamına yön veren Recep'in kendisi. Aslında tam tersi olması gerekiyor. Hayatımızın öncülüğünü, önderliğini yani yaşamın direksiyonunu Rabbimizin ellerine teslim etmemiz gerekiyor. Bize yön veren, bize öncülük eden o olması gerekiyor. Bizler de onu izlememiz, ona uymamız gerekiyor değerli kardeşler. Eğer raydan çıkmadan hayatımızı sürdürmek istiyorsak. Şimdi beni tanıyanlar tabii ki çok iyi biliyor. Recep, Mesih İsa ile birlikte yürümeye karar vermiş bir Mesih bağlısıdır. Yani İsa Mesih'e iman etmiş bir kişidir. Bu doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Nasıl bellidir? Her pazar kiliseye gitmekle. Coşkuyla ilahiler söylemekle. Evet, bu dış görüntü itibariyle belli oluyor. Ama bakıyorsunuz ki içi geçmiş, koflaşmış bir durum söz konusu. Şimdi bunu düşündüğüm zaman sevgili kardeşler, her zaman Markos 11. bölümde yer alan kökten kurumuş incir ağacını bana anımsatıyor. İncir ağacına baktığımızda yaprağından dolayı o ağacın incir ağacı olduğu çok açık ve belli. Recep'in de kiliseye gitmiş olmakla, kilisede coşkuyla ilahi söylemekle bu belli oluyor. Ama ağaca bakıyoruz ki üzerinde meyve yok. Sadece ve sadece ayakta kalma mücadelesi veren, varlığını sürdürmeye çalışan bir ağaç görüntüsü. Evet, Rab'de olduğunu, imanlı olduğunu söylüyor. Ama o kişinin yaşamına baktığında ürün yok. Sadece varlığını sürdürmeye çalışan, ayakta kalmaya çalışan kupkuru bir ağaç görünümünde. Bakın değerli kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih bizleri meyvesiz ağaçlar olarak değil, tersine bol ürün getiren, verimli, onun ellerinde her zaman ve her durumda kullanılmaya hazır, sağlıklı bir araç olarak görmek istiyor. O zaman şu soruyu sormak yerinde olur diye düşünüyorum. Onun ellerinde ona onur ve yücelik getirmek için hazır mısın sevgili kardeşim? Kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. Sormamız gereken soru bu değerli kardeşler. İşte bu yüzden bugün bu konuda size konuşmak istiyorum. Bu yüzden bugün sizleri bu yöne bakmanızı sağlayarak teşvik etmek, bu yeryüzündeki sorumluluğunuzun ne olduğunu anımsatarak Rabbin önünde ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu anımsatarak pratik bir konuyla sizleri teşvik etmek istedim. Bu yüzden Timoteos'a yazılmış olan ikinci mektuba, ikinci bölümüne götürmek istiyorum sizleri. Orada 20. ayetten aslında 21 ve 22. ayetler ama 23'ü de aslında okumak istiyorum. Bu birkaç ayeti okuyarak bu kısa parça aracılığıyla değerli kardeşler, evet oradaki içeriği size açıklayarak elimden geldiği oranda sizleri teşvik etmek, sizleri cesaretlendirmek istiyorum. İçinde yaşamakta olduğumuz bu sıkıcı ki bu son zamanlarda bizi silkeleyen bu sancılı dönemde sevgili kardeşler. Evet, 2. Timoteos mektubu 2. bölüm 20. ayet şöyle diyor. Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz. Tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı yani sıradan iş için kullanılır. Bunun gibi kişi de diyor, kendini bayağı işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur. Bunun üzerinde, bu ayet üzerinde biraz daha geniş bir şekilde duracağım değerli kardeşler. Arınmış olmak, onurlu amaçlara uygun bir durumda olmak ve diğeri de efendisine yararlı, her iyi iş için hazır bir kap durumunda olmak. Ve 22. ayet bu şekilde kullanılabilmek için bizlere düşen sorumluluğunun ne olduğunu açıklıyor ki genç hizmetçi Timoteos'a Pavlos şöyle bir uyarıda bulunuyor. Gençlik arzularından kaç diyor. Temiz yürekle Rabbe yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş. Ve şöyle devam ediyor son ayet. Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin diyor. Evet değerli kardeşler. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman burada çok açık, çok belirgin bir şekilde açıklanmış güzel bir tablo önümüze konuluyor. Aslında güzel bir resim çizilmekte. Biliyorsunuz Rabbimiz de belirli konular üzerinde konuşurken her zaman benzetmelerle bir takım simgeler kullanarak konuyu daha da anlaşılır bir hale getirmiştir. Aslında Pavlos'un mektuplarına da baktığımız zaman gerçekten de bunu yani aynı yolu Rabbin izlemiş olduğu aynı yolu izlediğini görüyoruz. O da birçok örnekler kullanarak benzetmelerle söylemek istediği sözleri daha anlaşılır bir hale gelmesini sağlıyor. Burada da Pavlos ne yapıyor? Sağlam bir temel üzerine oturtulmuş ve içi çok iyi döşenmiş büyük bir evden söz ediyor. Ve söz etmiş olduğu bu büyük evin sadece sağlam bir temeli yok değerli kardeşler. Aynı zamanda da sahibi tarafından değişik değişik iş alanlarında hizmette kullanılmak için hazır birçok çeşit kaplardan söz ediliyor. Şimdi buradaki büyük ev ifadesi ki biz buna bir konak olduğunu da yani büyük ev olduğu için konak ifadesini de kullanabiliriz değerli kardeşler. Bu konak, bu büyük ev bugünün kilisesini bize açıklıyor, önümüze koyuyor. Yani kiliseyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi Pavlos Timoteos'a yazmış olduğu bir önceki mektuba baktığımızda, birinci mektuba, ilk mektuba baktığımızda bu gerçeği bakın harika bir şekilde onaylamakta. Üçüncü bölümün 15. ayetinde değerli kardeşler. Diyor ki gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında, yani diyor bu ev halkının ne olduğunu bize açıklıyor. Yani sözüyle yaşayan Tanrı'nın topluluğunda diyor. Yani ev halkı, ev olarak, büyük ev olarak ifade ettiği söz, evet bizleri, imanlı kardeşleri ifade etmekte. Değerli kardeşler. Demek ki bu büyük ev kiliseyi açıkladığına göre bu büyük evde sözü edilen ve değişik amaçlar için kullanılmak için hazır bulundurulan kaplar da biz imanlıları, Tanrı'nın çocuklarını temsil etmektedir. Bu gerçeği onaylayan sözler de yine haberci Pavlos'un bir başka mektubunda, Romalılara yazmış olduğu mektupta karşımıza dikiliyor. Şöyle ifade ediyor 9. bölümün 21. ayetinde. Diyor ki çömlekçinin aynı kil yığınından, yani topraktan bir kabı onurlu iş için, ötekini diyor bayağı, yani sıradan iş için yapmaya hakkı yok mu diyor. Demek ki açıkça görülüyor ki değerli kardeşler, kaplar var ama aynı kalıptan çıkmış, aynı cinsten değiller. Yani çeşitliliğe sahip olduğunu görüyoruz. Yani bazıları özel durumlarda kullanılıyor, bazıları da sıradan işlerde kullanılmakta. Ama kaplar arasında ayrım yapılırken bu kapların bazıları imanları simgeliyor, diğerleri de, bazıları da imanlı olmayanları, yani imansızları dile getiriyor diyemeyiz. Yani burada ifade edilen kaplar imanlı ve imansızları değil, tüm imanlıları içine almaktadır. Yani şöyle diyebiliriz değerli kardeşler, Matta 13. bölüme baktığımızda ya da Matta 25. bölüme baktığımızda orada Rabbimiz göklerin egemenliği üzerine konuşurken, kuzular ve keçilerden, buğday ve delicelerden söz etmişti hatırlarsanız. Yani orada imanlı olanlar ve imansız olanlardan nasıl ayırt edildiği dile getiriliyordu. Ama burada 2. Timoteos mektubunun 2. bölümünde yer almış olan bu ayetlerdeki kaplar imanlı ve imansızları değil, tüm imanları ifade etmektedir değerli kardeşler. Yani başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, bu büyük evde konakta bulunan tüm kaplar, yani gümüşten olan, altından olan ya da topraktan, ağaçtan olan kaplar imanları açıklar. Şimdi biliyorsunuz her evin bir sahibi var değil mi? Burada ifade edilen evin de sahibi ölümden dirilmiş olan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kendisi sevgili kardeşler. Yani buradaki ifadesiyle çömlekçi olan, yani çömlekçi ne yapar? Çok basit olan kili, toprağı alır, onu kendi elleriyle istediği biçimi vererek değişik değişik amaçlarda kullanılmak için kaplar yapar. İşte buradaki ifadeyle bu evin sahibi de çömlekçi olan Rabbimizin kendisi değerli kardeşler. Evet, başyapıcı olan Rabbi İsa Mesih istediği biçimi o kendi elleriyle verdikten sonra ne yapıyor? Kendi istek ve amacı doğrultusunda her birimizi kullanmak istiyor değerli kardeşler. Bu kiliseyi bu karanlık dünyada etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek için. Yani değerli kardeşler, Rabbimiz basit olan, gerçekten de hani Samuel kitabında ifade ediyor ya, yere dökülen ve güneş altında yok olup giden su gibiyiz. Yani o anlamsız, değersiz olan, toprak olan, zaten topraktan geldik sevgili kardeşler değil mi? O basit toprağı alıp kendi elleriyle o basit topraktan harika kaplar haline getirerek arzu ettiği şekli verdikten sonra ne yapıyor? Bizleri kendi yüce istek ve amacı doğrultusunda kullanılıyor değerli kardeşler. Bakın hatırlarsanız bunu hatırlatmak istiyorum size çünkü harika bir şekilde bunu onaylar niteliktedir. Daha önce Pavlos Mesih bağlarına zulmederken, onların öldürülmesine öncülük ederken, onları tutuklatıp cezaevine attıran bir kişi konumundayken, o Şam yolunda ilerlerken, evet Rabona göründüğünde ve onun değişimini gerçekleştirdikten sonra Hananya'yı Pavlos için kullanmıştı harika bir şekilde. Ve Habercilerin İşleri ya da Elçilerin İşleri 9. bölüme baktığımız zaman Rab Tanrı Hananya'ya Pavlos için söylemiş olduğu sözler bu düşünceyi bakın ne kadar harika bir şekilde onaylamakta, desteklemekte. Şöyle diyor 15. ayette, 9. bölümün 15. ayetinde. Bu adam diyor, kim? Yani Pavlos şöyle diyor. Benim adımı öteki uluslara, tüm milletlere ayrım yapmaksızın, tüm milletlere duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Bakın. Bu gerçekten de muhteşem, muhteşem, muhteşem bir ifadedir değerli kardeşler. Mesih bağlarına eziyet eden, aslında Rab onu cezalandırması, ortadan bir şekilde kaldırması gerekirken, engel olması gerekirken, Rab böyle bir kişiyi alıyor, çömlekçinin ellerinden çıkan bir kap gibi onu işleyerek kendi yüce amaç ve isteği doğrultusunda kullanıyor değerli kardeşler. Ve Pavlos da bu gerçeği yıllar sonrasında hem kendisi için hem de birlikte hizmet ettiği imanlar için harika bir şekilde Korintoslara yazmış olduğu ikinci mektubunda kullanıyor. Şöyle diyor 4. bölüm 7. ayette, bu hazineye diyor, toprak kaplar içinde sahibiz diyor. Bu hazineye. Yani değerli kardeşler, bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Çok önemli ve gerekli görmüş olduğum için, bakın çarmıhta gerçekleşmiş olan o kusursuz iş, yani kurtuluş, o anlamsız, değersiz, basit kaplar olan bizler aracılığıyla başkalarına ulaşması için bir araç için kullanılıyor olmuş olması. Onun için bu muhteşem haber biz imanlara teslim edilmiş olması gerçekten de kayda değer niteliklidir. Rab Tanrı bizleri kurtarıp bir tarafa bırakmadı, hamdolsun. Çok büyük bir sorumlulukla bizi onurlandırdı. 2. Timoteos mektubu 5. bölümde bunu çok net bir şekilde, yeri geldiğinde hep söylemişimdir, 18. ayette net bir şekilde önümüze koymuştur. Rab bizi evet kurtardı ama bir tarafa atmadı kurtarıp. Bize harika bir sorumluluk yükledi. Hangi sorumluluğu yükledi? Bu kurtuluş haberini başka canlara da götürebilme sorumluluğunu verdi. Sizi diyor, Mesih'te barıştırdı ve barışma görevini size emanet etti. 2. Korintoslar mektubu 5. bölüm 18. ayet. Bu büyük bir ayrıcalık değil mi değerli kardeşler? Gerçekten de her birimiz Rabbimiz İsa Mesih'in önünde birer araç durumundayız. Her birimiz. Hem başka canların kurtuluşu için, kurtuluş haberini ulaştırabilmek için, hem de sahip olduğumuz armağanlarla birbirimize destek vererek gelişip büyümesine katkı sağlayabilmemiz için. Bu iki önemli amaç. Hem başka canların kurtuluşu, hem de birbirimizin bina edilişi görevinde sorumluluk almış kişileriz. Basit kaplar olarak. Şimdi biraz hayal gücünüzü kullanmanızı isteyeceğim sizlerden. Şimdi evinizi göz önünde canlandırmaya çalışın lütfen. Mutfakta olsun ya da oturma odasında bulunan dolap içerisinde olsun, kullanılmak üzere hazır olan birçok çeşit kaplar vardır. Öyle değil mi? Hiç sanmıyorum ki hiçbirimiz bu kapları laf olsun diye ya da ne bileyim gösteri amacıyla, adet yerini bulsun diye onları evimizde tutmayız. Ne için onlar evde vardır? Her birini ihtiyaca göre yeri ve zamanı geldiğinde kullanabilmek için onlar hazır bir şekilde durmakta. İşte aynı şekilde değerli kardeşler, bizler de Rab tarafından seçilmiş kişiler olarak Efesler 2. bölümde ifade ettiği gibi hizmet etmek amacıyla seçilmiş kişileriz. Bakın şöyle diyor 2. bölümün 10. ayetinde, çünkü biz diyor Tanrı'nın yapıtıyız. Yani onun ellerinin işiyiz. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere. Bazen düşünüyorum ya, Rab bizi seçti ama birbirimizi yiyip kemirmek için değil. Rab bizleri seçip onurlandırdı ve bize bir görev verdi ama bu görev bizleri birbirimizi gerçekten de yıkmak için, ortadan kaldırmak için değil, bina etmek için. Bina edebilmek için. Aynı amaç ve hedefte sağlıklı bir şekilde yol alabilelim öyle ki. Değerli kardeşler, evet, onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani yeniden doğmuş olmamızın temel amacı bu. Bakın, iyi işlerle kurtulmadık. Bu kesin. Ama kurtulduk, iyi işler için kurtulduk değerli kardeşler. Demek ki imanın, sahip olduğumuz imanın ortaya çıkarması gereken sonuç ortaya koyacağımız iyi işlerdir. Birbirimize destek vererek, aynı amaç ve hedef için koşarak. Demek ki bizler aynı amaç ve hedef için biçim verildik Rabbin ellerinde ve o amaçla kendi istek ve amacı doğrultusunda kullanılmaktayız değerli kardeşler. Geçen hafta da ifade ettiğim gibi önce ne yapmak gerekiyor? Rab'be gelmek gerekiyor. Diri taşlar olarak, yani kaplar olarak Rab'bin elinde kullanılabilmek için önce yeniden doğmak gerekiyor. Şimdi ayette de ifade ettiği gibi değerli kardeşler, bu ikinci bölümde Efesler 2:10'da ifade ettiği gibi ne diyor? Biz Tanrı'nın yapıtıyız diyor. Yani yeni doğmuş bir imanlı Tanrı'nın baş yapıtı. Yani ellerinin ürünü, ellerinin işi. Bu büyük bir ayrıcalık değil midir değerli kardeşler? Rab Tanrı bizleri kendi işinde istek ve amacı doğrultusunda kullanmak istiyor. Evet, bu önemli amaç karşısında, böyle bir harika görev karşısında kendimi nasıl görüyorum? Evet, Rab beni bu önemli amaç doğrultusunda kullanmak istiyor. Bu doğrudur ama ben kendimi bu noktada nasıl görüyorum? Hazır mıyım Rabbin ellerinde kullanılmaya? Bakın değerli kardeşler, 21. bölümde ikinci Timoteos 2. bölüm 21. ayette kullanılmak için üzerimize düşen sorumluluğun ne olduğu üzerinde biraz genişçe duracağım tabii ki. Ama burada şunu anımsatmak istiyorum. Bizler kullanılabilmek için gerçekten hazır mıyız? Yani ne durumdayız? Şöyle böyle mi? Yoksa idare edecek şekilde mi? Demek ki uygun bir durumda olmamız gerekiyor ki istenilen amaç doğrultusunda Rabbimiz bizleri kullanabilsin değerli kardeşler. Evet, demek ki evlerde bulunan kaplara kesinlikle ihtiyaç var. Bunun tam tersini düşünmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Yani kapsız kacaksız yeme içmenin olması oldukça imkansız. İşte aynı şekilde değerli kardeşler, pratik olarak düşündüğümüzde ait olduğumuz topluluklarda da aynı durum söz konusu. Onun sana, sizlere ihtiyacı var. Ait olduğunuz toplulukta değerli kardeşler. Harika olan budur. Bakın, her şeyi tek başına yapabilecek yeterlilikte ve güçte olmasına karşın, böyle bir yetkiye sahip olmasına rağmen bizleri kullanarak istemiş olduğu amaca ulaşmak istiyor Rabbimiz. O nedenle kutsal kitaptaki şu ayeti çok seviyorum. Yeri geldiğinde hep vurgulamışımdır. Ne diyor? Orada diyor ki 1. Korintoslar 3. bölümün 9. ayetinde bizler diyor Tanrı'nın emektaşıyız. Yani iş ortakları. Rab ile birlikte çalışan, onunla birlikte aynı amaç ve hedef için emek veren, emektaş, emek veren, çalışan hizmetçiler durumundayız her birimiz. Demek ki ortaya çıkan sonuç şu sevgili kardeşler. Nasıl ki bedende her uzuva, parçaya ihtiyaç varsa, kollar önemli olduğu kadar parmaklar da önemli. Parmakların üzerindeki tırnaklar da önemli sevgili kardeşler. Bakın, gözler önemli olduğu kadar gözlerin üzerindeki kirpikler de önemli. Yani her bir parça gerekli ve önemli bedenimize baktığımız zaman. İşte değerli kardeşler, aynı şekilde Rabbin bedenini simgeleyen kilisesinde de Recep'e ihtiyaç olduğu kadar her birinize de ihtiyaç var. İşte bu da senin onun önünde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, anlam ve önem taşıdığını ve hizmette ne kadar gerekli olduğunu açıkça göstermektedir değerli kardeşler. Demek ki şu ruhsal ilkeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım değerli kardeşler. Eğer sorumluluk tek bir kişiye verilmiş olsaydı eğer, yani topluluktaki hizmeti bir tek kişi eğer yüklenmiş olsaydı, o topluluk sağlıklı bir şekilde devam edilmesi imkansız hale gelirdi. Bu bizim küçük kilise topluluğu da bugünlere kadar ulaşması mümkün olmazdı. Bakın, evet Rabbimiz bizleri bu noktaya getirdi, bu kesin. Ama sadece beni kullanarak değil, her birinizin katkılarıyla, vermiş olduğu destekle bizler bugünlere ulaşabildik değerli kardeşler. O açıdan her birimiz bedendeki hücreler nasıl ki eşit oranda iş görüyorsa, bizler de hizmetin bir parçası olmak zorundayız. Eğer hücre fazla çalışırsa ne olur? Tıpta buna tümör diye ifade ediyorlar. Yani bir hücre aşırı oranda çalışırsa hücre büyüyor. Büyüdüğü zaman da kanserli hücre oluşuyor. Yani tümör oluşuyor. Ve bu tümör oluştuğunda da değerli kardeşler ne yapıyor? Vücudun fabrika ayarlarını bozuyor deyimi yerindeyse. Dengesini bozuyor. Çalışma mekanizmasını bozarak sağlıklı biçimde hareket etmesine engel oluyor. Demek ki büyüme kendine doğru değil, bedene doğru, kilisenin bedeni olan Mesih'e doğru olması gerekiyor. İşte o nedenle bakın, Pavlos Efeslere yazmış olduğu mektubun 4. bölümünde diyor ki bedenin başı, 15. ayette bedenin başı olan Mesih'e doğru nokta nokta nokta büyüyeceğiz diyor. Mesih'e doğru büyüyeceğiz. Demek ki baş olan Mesih'e doğru büyüme gerçekleşmiş olması gerekiyor değerli kardeşler. Neden? Çünkü amaç ve hedef ona benzer olmak olmuş olduğu için. Ona benzer olmak olmuş olduğu için. Evet. İmanlı ne yapıyor? Hizmet ederken Mesih'in bedeni olan kilise topluluğu da gelişiyor ve kardeşlerin vermiş olduğu destekle olgunluk yolunda sağlıklı bir şekilde ilerlemesi devam ediyor. Yine 4. bölüm, Efesler 4. bölüm 16. ayette onun önderliğinde, ki baş olan o olduğu için, Mesih İsa'nın önderliğinde bütün beden diyor, bakın, her üyenin düzenli işleyişiyle, yani her bir parçanın vermiş olduğu destek sayesinde büyüyüp sevgide gelişiyor. Gelişmenin ön koşulu her bir parçanın, her bir hücrenin bir denge içerisinde eşit oranda hizmet etmesine bağlı. Onun için açıkça vurgulamak istiyorum. Özel bir şekilde açıkça vurgulamak istiyorum. Bizlere verilmiş olan armağanlar, değerli kardeşler, Rab'be hizmet etmek ve Mesih'in bedeni olan kilisesini geliştirmek ve daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak için verilmiştir kesinlikle. Yani kendimizi göstermek için değil, kendimizi öne çıkarmak için değil. Yine 4. bölüme baktığımızda, Efesler 4. bölümün 12. ayetine baktığımızda, orada da armağanların verilmesindeki amacın ne olduğu harika bir şekilde önümüze konmakta. Ne diyor? Evet, armağanlar bize verildi ama ne amaçla verildi? Mesih'in bedenini geliştirmek amacıyla. Diyor ki Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Yani onun kilisesi gelişip büyüsün diye bütün armağanlar bize verilmiştir. Evet değerli kardeşler. Amaç ve hedef topluluğun gelişip büyümesi içindir. Kendimizi göstermek için değil. Hizmet edecek olan imanlı Rabbin vermiş olduğu armağanlarla donatılarak, yani gerekli olan bütün araç ve gereçler sağlanarak iş görebilecek duruma getiriliyor. Ortaya çıkan sonuç ne? Şu. Rab Tanrı imanlıyı donatırken imanlı da Mesih'in bedeni olan kilisesini gelişmesi için ne yapar? İş görür, hizmet eder. Herkes üzerine düşeni yaptığında topluluk da sağlıklı bir biçimde gelişerek hem sayısal yönde hem de ruhsal olarak büyümeye devam eder. Grekçe olarak kullanılan sözde gerçekten de bunu net bir şekilde önümüze koyuyor. Şimdi burada donatma sözü var. Bu donatma sözüne baktığımız zaman katartizmos sözünü kullanmış. Aslında yerine koymak demek. Yani okuduğumuzda değerli kardeşler, donatılsın derken topluluğu oluşturan her bir bireyin olması gereken yerde olması gerektiğini söylüyor. Yani olması gereken yerde olacaksın, olman gereken yerde hizmet ederek bedene destek vereceksin. Bu kürsünün durması gereken yer burası. Ya da bu kravatın yeri burası. Gözlük de burada olması lazım. Burada değil. Olması gereken yerde durarak ne yapıyor? Gözünün daha sağlıklı görmesini sağlıyor. Görevini bulunduğu noktada kalarak ne yapıyor? Hizmet ediyor değerli kardeşler. Ve aynı zamanda da değerli kardeşler, aynı zamanda da her birimizin farklı olmuş olması da çok önemli. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani ilk kilise toplumuna baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Onların en büyük özelliği buydu. Aynı kalıptan çıkmış kişiler değillerdi değerli kardeşler. Amaç, hedef aynıydı ama görevleri farklıydı değerli kardeşler. Örneğin bazıları mutfakta, bazıları yemek odasında, bazıları da başka başka yerlerde kullanılıyor. O nedenle Rabbimiz Matta gibi, Yuhanna gibi, Petrus gibi, Pavlos gibi kişileri seçti. Petrus'a bakıyorsun çok heyecanlı bir kişiydi. Ama Yuhanna'ya baktığımızda da sakin bir şekilde kafasını Rabbin göğsüne yaslayan bir kişiydi. Farklıydılar ama farklarıyla bir arada bütünlük içerisinde o bedene hizmet ediyorlardı değerli kardeşler. Birbirlerini harika bir şekilde tamamlıyorlardı. Peki farklılığı ya da şöyle söyleyeyim, güzelliği oluşturan farklılık değil midir değerli kardeşler? Şimdi düşünün, herkes Recep olsaydı bu topluluk çekilir miydi? Çekilmez bir hal alırdı, emin olun. Ama her birinizin var olmuş olması işte bu topluluğu daha etkin ve verimli kılıyor. Ve güzel olan, topluluğu oluşturan bireyler birbirinden daha üstün değerde değiller. Bu kürsüde olmak, sizlere bir şeyler paylaşıyor olmak beni sizden daha üstün kılmıyor değerli kardeşler. Bunu altına önemli çizmek istiyorum. Bu kürsüde olmak aslında tam tersine benim daha yumuşak bir şekilde, alçak gönüllülükle görevimin ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak size hizmet etme yönünde daha çok beni desteklemesi destekliyor değerli kardeşler. Yani daha çok içtenlikle hizmet etmemi sağlıyor. Başka bir ifadeyle patron değil, hizmetçi olmamız gerekiyor. Kime ait olduğumuzu unutmayalım değerli kardeşler. Rabbimiz öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Yani ben hizmet ettim, sizler de birbirinize hizmet edin. Bizler hizmet için bir sorumluluk yüklendik. Kendimizi göstermek değil, kendimizi büyütmek değil değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz hepimize aynı önemi ve değeri veriyor. Ve en basit olanı bile harika bir şekilde kullanıyor hamdolsun. Sadece çekici porselen tabaklarını değil, sadece ağaçtan, topraktan kapları da kullanıyor olması bunun en güzel kanıtıdır. O nedenle şu ayetleri okuyarak noktalamak istiyorum. Bu ilk konuşmamı değerli kardeşler, birinci konuşmayı. Çok harika sözler ve sevdiğim sözler. Diyor ki 1. Korintliler mektubu 1. bölüm 26 ve 29. ayetler, diyor ki kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde diyor hiç kimse övünmesin. Yani övünen Rab ile övünsün. Bir sonraki ayete baktığımızda 31. ayette övünen diyor Rab ile övünsün. Eğer bir şeyler yaptığımızı söyleyebiliyorsak benden dolayı değil, bende olandan dolayıdır sevgili kardeşim. Bakın, Davut'u Goliat'ın karşısında zaferli kılan, Davut'un kim olduğundan dolayı değildi. Davut'un arkasında bulunan Rab Tanrı'dan dolayıydı. İşte onun için Davut ne yapmıştır? Elde ettiği o zafer karşısında şu sözleri söylemiştir 1. Samuel 17. bölümde 45. ayette şöyle diyebilmiştir Goliat'a. Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun. Bense diyor her şeye egemen Rabbin adıyla diyor senin üzerine geliyorum. Rab İsa Mesih'in adıyla sevgili kardeşim. Bakın Rab Tanrı 5000 kişiyi doyururken o çocuğun elindeki basit birkaç somun ekmeği kullanarak 5000 kişiyi olağanüstü bir şekilde doyurdu. Küçücük bir ağaç parçasını suya atılmasını söyleyerek suyu içilebilir hale getirdi. Ve bakıyoruz ki Gideon gibi o korkak, basit, saklanan insanı olağanüstü bir şekilde kullanarak Midyanlılar karşısında zafere ulaştırdı. Evet. Rab Tanrı kişilerde nitelik aramadı. Ama aldığı kişiyi nitelikli duruma getirdi. İşte onun için eğer bir şeyler yaptığımızı söylüyorsak bizden dolayı değil. Bizde olandan dolayıdır. İşte bu bilinçte kalarak Rab'be bakmaya ve Rab ile birlikte yürüyerek hizmet etmeye, ona onur ve yücelik getirmeye birlik içerisinde devam edelim.